Ayrım 10. Neden öldürdüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 124. Savaşa savaş açmak. Oktay Akbal. Ve biz hiçbir şeyden yılmayalım. Ve biz hiçbir zaman kendimizden utanmayalım. Hatalarımızı kolaylıkla kabul edelim. Başarılarımıza hiç korkmadan yürüyelim. Biz yeni bir tür iyi insan, iyi insan, iyi insan, yaratıcı insan olmaya yürüyelim. Öldürülmesinden 4 yıl önce Savcı Doğan Öz böyle seslenmişti çocuklarına. İyi insan, yaratıcı insan olmak. Kim anımsıyor Doğan Öz'ü? 24 Mart 1978 günü arabasının içinde öldürülen Doğan Öz'ün katilleri de bulunmadı mı? Yok, bulundu. Yargılandı. 4 kez idama mahkum oldu. Ama her defasında yakayı kurtardı. Nasıl oldu, ne oldu, ne bitti? Şimdi o kişi nerede, hangi görevde? Bunlar ayrı bir konu. Terör diyoruz, terörle savaşıyoruz ama bir kıyılan değerlerimize umut veriyoruz. Katillerini arayıp bulsak da ceza veremiyoruz. Bu nasıl terör savaşı? 23 yıl geçti aradan. Avukat Veli Devecioğlu yıllar sonra olayları ayrıntılarıyla anlattı. Her toplumda ve her devirde adli hatalar olabilir. Ama bu tümüyle siyasal bir cinayettir. Türkiye'nin yazgısına egemen olmak isteyen silahlı bir küçük çete, arkasındaki destekçileriyle birlikte bu cinayeti planlamış, uydu katiller hükmü yerine getirmiştir. İnsan soyunun görebileceği en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayız. Bu haksızlığa her yerde haykıracağız. Katilleri bırakıp aydın ve kitap kovalayan devlete, Doğan'ın katilinin kim olduğunu, neden yakalandığını bıkmadan, usanmadan soracağız. Bin ibadet bedeldir bir adalete. Bunu lafı güzaftan bahsederiz. Biz ki adaleti tevzi etmede fukaranın anasını belliriz. Doğan Öz bir yargıç, bir savcı, bir hukuk adamı olarak yazmış bu dizeleri. Bir gün kendi başına gelecekleri önceden bilircesine. Bir şairde Doğan Öz bir kültür adamı. Mapushane çeşmesi yandan akmaz, orada varsıl yatmaz, biz yatarız diyebilen. Ülkemizin terörle savaşım adı altındaki itildiği bir çıkmazın içinde yaşıyoruz. Terörden çok çekmiş bir toplumuz ama onunla savaşmasını bir türlü öğrenemedik. Terör yalnızca dağlarda olmaz ki. Dürüst aydınlar, yazarlar, savcılar, bilim adamlarının öldürülmesi, katillerin de yıllar geçmesine karşın bulunamaması, bulunduğu zaman da korunması gerçeği ne yazık ki ortada. Mumcu, Kışlalı, Tütengil, Üçok, Aksoy daha nice aydın, nice uygarlık savaşçısı terör şehitleridir. Hangisinin katili belirlendi, cezalandırıldı? Doğan Öz'ün şiirleri Biz Ölmeyiz adlı bir kitapta toplanmıştı. Gelin dostlar bir olalım, savaşa savaş açalım, çocuklarımızı soluk beniz yapanın savaşına, kırlarımızı ıssız koyanın savaşına, Vietnam'da köy yakanların, tüm fukara halkların yıkanlara. Gerçek savaş budur, bu olmalıdır. Yarının güzelliğini engelleyenlere açılmalıdır bu savaş. Doğan Öz'ün bizlere ulaşan bildirisi her zamankinden daha etkili, daha güçlü. Dostlar biz ölmeyiz. Yarının doğması bizden yana. Kötülerin savaşına savaş açtık. Hak bizden yana. Cumhuriyet 14 Ekim 2001. Uğur Mumcu. Bu kan kurumaz. Doğan Öz Ankara Savcı Yardımcılığına 7-8 ay önce başlamıştı. Daha önceleri MC dönemlerinde ilden ile sınırdan sınıra sürülen Öz, Ankara'da göreve başlar başlamaz önemli olayları ele atmış ve birçok olayın üzerine korkusuzca yürümüştü. Denizli'de savcı yardımcısıyken Necmettin Erbakan'ın kardeşi Akgün, Erbakan ile ilgili yolsuzluk dosyasını ortaya çıkaran Öz, Ankara'ya geldikten sonra Denizcilik Bankası Kızılay Şubesi'nce Süleyman Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'e verilen usulsüz kredi olayına da el koymuştu. Doğan Öz'ün incelediği bir başka dosya Ticaret ve Turizm Yüksek Okulu öğrencilerinden Levent Özyürek'in sağcı militanlar tarafından öldürülmesi olayıdır. Öz, geçen Ocak ayında devrimci öğrenci Levent Özyürek'in Naci Üner adlı bir ülkücü tarafından öldürüldüğünü saptayıp Üner'in gıyabi olarak tutuklanmasını istemişti. Doğan Öz, Levent Özyürek'in katilini ararken ülkücü öğrencilerin karargah olarak kullandıkları site yurdunu aratmak istemiş, bu arama emri MHP Millet Meclisi grubunca parlamentoya kadar getirilmiştir. MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 25.1.1978 günü bu arama ile ilgili olarak gündem dışı konuşurken şunları söylüyordu. Site talebe yurdunun aranması kararı 19 Ocak 1978 günü Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz tarafından Emniyet Müdürü Muharrem Bartın'a tebliğ edilmiştir. Savcı Yardımcısı Emniyet Müdürüne ve Emniyet 1. ve 2. Şube Müdürüne aramanın bizzat kendisi tarafından yapılacağını, polisin öğrencileri dışarı çıkarmasını emretmiştir. Görüyorsunuz, bir savcı yardımcısının bir cinayet olayını kovuşturması MHP tarafından nasıl tepkiyle karşılanıyor? Millet Meclisi Tutanak Dergisi'nin 25.1978 gün 97. birleşim sayfa 411'den aynen aktarıyorum. İhsan Kabadayı devamla savcı yardımcısı Doğan Öz'ün gecikmesi üzerine emniyet yetkilileri aramayı bizzat kendileri yapmıştır. Savcı yardımcısı arama saati olarak bildirdiği saatten tam 2 saat sonra gelmiş. Aramanın yapıldığını görünce emniyet yetkililerine bağırmış, çağırmış, celallenmiş, bizzat aramayı kendisinin yapacağını söylemiş. Öğrencileri tekrar odalarından çıkarmalarını emretmiştir. Savcı yardımcısının gece saat 3'ten sonra bizzat yaptığı aramadan sonra da hiçbir şey bulunamamıştır. Bu durum karşısında emniyet yetkililerini haşlayan savcı yardımcısı Doğan Öz, orada bulunan emniyet mensuplarına çatarak sizler hakkında adliyenin vazifesini yapamaz hale getirmekten takibat açabilirim. Vazifenizi iyi yapmıyorsunuz, taraflı yapıyorsunuz. Burada silah mutlaka vardır, bulacaksınız diye emretmiştir. Böylece sabaha yakın tekrar yapılan üçüncü aramada her nasılsa bir tabanca, bir bıçak zuhur etmiştir. Sayın savcının kahinler mi çağırdı, falcılar mı çağırdı, Eren evliyalardan mı istidam etti bu tabancayı? Bıçağı nasıl bulduğu endişesini, şüphesini taşıdığımızı Yüce Meclise ve mesul hükümete bildiriyorum. MHP sıralarından bravo sesleri, alkışlar. Kabadayı bu sözlerinden de anlaşılıyor ki savcı yardımcısı Doğan Özde arama yaparak daha önce polisin bulamadığı silah ve tabancayı buluyor. İşte MHP bundan ötürü yakınıyor. Tutanağı aktarmaya devam ediyorum. Polisin bizzat şahidi olup ifade ettiği durum, savcı yardımcısı Doğan Öz'ün maksatlı, kasıtlı bir tertibin içine girmiş olduğunun üzüntüsünü, şüphesini yaşıyoruz. Birçok polis sabaha kadar yapılan gayri ciddi ve gayri insani muamele karşısında sokakta trim trim titreyen bu gençlerin halini görerek bu muamele Moskova evladına dahi reva görülmez diye ağlamışlardır. İşte bir cinayet. Bir devrimci öğrenci bir ülkücü tarafından öldürülüyor. İşte bir savcı hemen olayı soruşturup sanığı belirliyor. Olayla ilgili olarak şimdiye dek devletin giremediği bir öğrenci yurdunda arama yaptırıyor. İşte bir siyasal parti. Görev yapan savcıyı parlamento kürsüsünden suçluyor. İşte bir cinayet. Aynı savcı otomatik silahla yaylım ateşine tutularak öldürülüyor. Yiğit savcı Doğan Öz. Bugün tabutunun başında sana karşı son görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Sen evinin önünde hunharca öldürülürken bile bazı gerçekleri kanıtlayıp gittin. Erdemli, onurlu ve inançlı anın hepimize örnek olsun. Cumhuriyet 26 Mart 1978. İstihbarat. Savcı yardımcısı Doğan Öz'ün katili ya da katilleri henüz yakalanamadı. İstanbul Üniversitesi'nde 7 kişinin ölümüne yol açan saldırganlardan da bir ses seda yok. Daha önce Ankara'da Maltepe'de devrimci öğrencilerin oturdukları bir kahvehaneye bomba atanlar da, Yükseliş Koleji öğrencilerine bomba atanlar da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Doçent Yalçın Sanalan'a 6 kurşun sıkıp kaçanlar da yakalanamadı. Bu olaylar nedeniyle öğreniyoruz ki, örneğin Yükseliş Koleji'ne atılan bomba Amerikan yapısıdır ve silahlı kuvvetlerde kullanılmaktadır. Bu bomba başlı başına bir ipucu sayılmaz mı? Emniyet yetkilileri soruşturmayı hangi yönde geliştiriyorlar pek bilmiyorum. Silahlı kuvvetlerde kullanılan bir bombanın nasıl ve ne yolla ele geçirildiği araştırılırsa, buradan bazı örgütlerin parmak izlerine de ulaşılır. Bütün bunların araştırılması ve değerlendirilmesi için güvenlik örgütlerinin yeterli istihbarat kaynaklarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu istihbarat kaynaklarının gereğince ve yeterince çalışması için temel koşul, bu örgütlerin geçmiş hükümetlerin adamlarından ve ajanlarından ayıklanmasıdır. Bir büyük ilimizin emniyet müdürlüğünde geçmiş hükümetin en güvendiği adamlarından biri oturuyorsa, siz o ilde güvenilir istihbarat kaynaklarına sahip olabilir misiniz? Diyoruz ki, MC hükümetleri cephecilik anlayışına polise de soktular. Cephecilik anlayışını polise sokan eski hükümet, tabii ki emniyet örgütünün köprü başlarına kendi yakınlarını getirmiştir. O köprü başları bugün de yerli yerlerinde duruyorsa, bu hükümet önüne gelen istihbarat dosyalarından nasıl emin olabilir? Bir gerçek çok kalın çizgilerle kamuoyunun önüne serilmiştir. Bu olayın sanıkları solcu ise, o sanıklar hemen, hiç zaman yitirilmeden yakalanıyorlar. Aynı titizlik sadece teröristler için de hiç söz konusu olmuyor. Ara sıra sadece saldırganlar da yakalanıyorlar. Ama genel çizgi bu. Emniyet örgütü Jandarma Komutanlığı MİT tek yanlı koşullandırılmalarla yöneltilmiştir bugüne dek. Peşin yargı şu, solcular devleti yıkıyor, ülkücüler vatanı kurtarıyor. Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay bile bunu açık açık ilan etmemiş miydi? Bu hükümetin ilk işlerinden biri güvenlik örgütlerinde büyük ölçüde değişiklikler yapmak olmalıydı. İstihbarat kaynaklarına sahip olamayan bir hükümet şu kargaşa ortamında kimi nasıl yakalayacaktır? İstihbarat kaynakları deyince aklı hemen MİT geliyor. MİT sağcı saldırganlar hakkında hükümete ne gibi bilgiler vermiştir? Bundan da önemlisi MİT'in haber alma kaynakları kimlerce yönetilmektedir? Hükümetin güven oyu almasından sonra hemen bu işlere el atması gerekmez miydi? MHP devleti işgal etmiştir diyoruz. Bu işgal alanları arasında MİT'in önemli daire başkanlıkları yok mudur? Eğer burada işgal varsa siz hükümet olarak bu olayları önleyemezsiniz. Ben bunu burada yazayım ve altını kalın çizgilerle bir kez daha çizeyim. Haber alma kaynaklarına sahip olmadıkça bu olayların köküne inemezsiniz. Kontur gerillanın üzerine gitmeyecek misiniz? MİT'e ilişmeyecek misiniz? MC damgalı emniyet müdürlerine dokunmayacak mısınız? Peki o zaman nasıl önleyeceksiniz anarşiyi? Bu hükümet anarşiyi önleyemezse çatır çatır yıkılıp gider. Öyleyse ne yapmalı? Önce güvenlik örgütlerine sahip olmalı. MİT ile jandarma komutanı ile emniyet genel müdürlüğü ile. Cumhuriyet 28 Mart 1978. Davalar ne oldu? Bir komando yüzbaşısının sağcı saldırganlara silah sattığını 3-5 ay önce gazetelerde okumuştuk. Bu yüzbaşı tutuklandı. Aynı günlerde bu yüzbaşıyla ilgili olduğu sanılan bir astsubay kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldü. Bu haberi okurken bir başka haberle daha karşılaştık. İstanbul'da yüzlerce ton dinamit ele geçirildi. Silah kaçakçılığı suçundan tutuklanan yüzbaşının bu dinamitlerle de ilgili olduğu söylendi. Peki sonra ne oldu bu dava? Bu dava niçin bugüne kadar açılmadı? Bir işin üzerine düşerseniz o iş çabuklaşır. Yok, işi oluruna bırakırsanız o iş sürüncemede kalır, uzar gider. Öyle mi oluyor bilmiyorum. Fakat toplum olaylarıyla ilgili soruşturmaların ağır yürüdüğü bellidir. Oysa bu davaların hukuksal özellikleri yanında siyasal nitelikleri de önemlidir. Belki bu davalar yeni yeni siyasal gizli örgütlerin varlıklarını kanıtlayacaktır. Belki bu davalar terörizmin tırmandığı dorukları ortaya koyacaktır. Ben bu köşede sık sık ülke ocaklarına silah veren yüzbaşılar konusunu işledim durdum. Bu davanın özelliği neydi? Bu davadaki özellik ülke ocakları ile silahlı kuvvetlerde görevli bazı subaylar arasındaki ilişkileri ortaya koymasındaydı. İki subayın silahı nasıl olur da ülke ocakları başkanı ve MHP Gençlik Kolları Başkanı'nın eline geçer? Nasıl olur da bu olay nedeniyle bu subaylar cezalandırılmaz? Düşünün ki bu silahlarla bir cinayet işleniyor. Dava 12 Mart döneminde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sıkı yönetim nedense bu davaya bakmıyor, sonra dava sonuçlanıyor. Bakıyorsunuz kararda bu subaylarla ilgili en küçük bir satır bile yok. Dosya unutulup gidiyor. Olayı araştırıp ortaya çıkarıyorsunuz. Bununla da yetinmiyorsunuz. Bu yüzbaşılardan birinin Tunceli'de görev yaparken bir yolsuzluk olayına adının karıştığını saptıyorsunuz. Bakıyorsunuz bu dosyada kapanmış. Kamuoyu önünde soruyorsunuz. Kim koruyor bunları? Yanıt yok. Kimse olayın üzerine gitmiyor, gidemiyor. Bu yüzbaşılardan biri Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, öteki Gökçeada'da görev yapıyor. Birinin adı Mustafa İlerisoy, ötekininki Fehmi Altınbilek. Bu dava zamanında titizlikle incelenseydi, belki bugüne kadar uzanan suç kanıtları ele geçerdi. Herkes biliyor ki bu işin içinde bir bit yeniği var. Fakat kimse ağzını açmıyor. MC dönemlerinde de bugün böyle, bugün de böyle. 12 Mart günlerinde klasik müzik dinleyen ilerici subaylar bile komünisttir diye sürüm sürüm süründürüldüler. Tutuklandılar, oradan atadılar, beraat ettiklerinde yeniden silahlı kuvvetleri alındılar mı? Hayır, ne gezer. Ama ülke ocaklarına silah veren yüzbaşıların kılına bile dokunulmadı. Subay, devrimci ise ez, ülkücü ise koru. Eğer terörizm kaynaklarını, odaklarını ve örgütlerini bulmak istiyorsanız bu davaların üzerine gidin. Gidilmezse ne olur? Onu da ülke ocaklarına silah veren yüzbaşılar örneğinde gördük. Böyle olur işte. Savcılar acaba bu davaları kaç yıl sonra açacaklar? Doğan Özü'yü öldürenlerin amaçları bu muydu yoksa? Cumhuriyet 3 Haziran 1978. Bedrettin Cömert. 27 Eylül 1940, 11 Temmuz 1978. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bedrettin Cömert 27 Eylül 1940 tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra 6. ve 7. sınıfları Kangal ve Gürün'de okuyan Cömert, ortaokul 3. sınıftan başlayarak Sivas Lisesi'ne geçti, parasız yatılı sınavını kazandı. Bedrettin Cömert, lisede okurken gerek düz yazı gerekse şiir olarak edebiyatla uğraşmaya başlamıştı. Bu yıllarda yazdığı ilk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlandı. Yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasının dikkatini çekti. 1960 yılında liseyi bitirdi ve bir devlet bursunu kazanarak İtalya'ya gitti. İtalya'da ilk 2 yıl Perugia Yabancı Üniversitesi'nde İtalyanca ve Latince okudu. Daha sonra Roma Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. 1965 yılında Maria Agostina ile evlendi. 1966 yılında büyük oğlu Ergun doğdu. Bir yandan Türk Edebiyatı'nda yapıtlar vermeyi sürdürürken, bir yandan da 1967 yılında Roma Üniversitesi'nde lisans diploması aldı. Roma'daki öğrencilik yıllarında Türkiye'de Varlık ve Forum gibi dergilerde 50'yi aşkın şiir, deneme, eleştiri ve çeviriler yayımlamıştı. 1977-70 yılında Türkiye'ye dönen Bedrettin Cömert, Haziran ayında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne asistan olarak girdi. Burada sanat tarihi ve estetik konulardaki çalışmalarını yürütürken 1971 yılında Roma Üniversitesi Felsefe Enstitüsü'nde son 50 yılda Türkiye'de sanat eleştirisi konusundaki tezi ile estetik doktoru derecesini aldı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğretim görevliliğine atandı. 1973 yılında küçük oğlu Kemal doğdu. Sanat tarihi konusundaki araştırmalarını edebiyat ve eleştiri çalışmaları ile birlikte sürdüren Bedrettin Cömert, 1977 yılında Gombir için Ünlü Sanatın Öyküsü adlı yapıtını çevirdi. Bu çeviri Türk Dili Kurumu'nun ödülünü aldı. Aynı yıl sınavları başarıyla tamamlayarak üniversite doçenti oldu. Tezi, Benedetta Correggi'nin estetiğinde ifade ve kavramı ve ifadenin iletim sorunu adını taşıyordu. Üniversite doçenti olduktan hemen sonra Hacettepe Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümüne eylemli doçent olarak atandı. Doçentlik tezi ancak ölümünden sonra Kültür Bakanlığı'nca yayımlandı ve çocuklarıyla birlikte yurt dışına gitmekte olan eşinin eline son anda havaalanında ulaştırılabildi. Cömert ölümüne kadar Gitto'nun sanatı ve Krok'un estetiği inceleme kalmasın ellerim sizlere uzak şiir ve eleştiriye beş kala eleştiri adlı kitaplara imza attı ve mitoloji ve ikonografi adlı ders kitabı yayımladı. Bedrettin Cömert 11 Temmuz 1978 günü sabah saat 8.45'te Köroğlu Caddesi'ndeki evinin önünde Volkswagen marka otomobilin içinde kurşunlanarak öldürüldü. Cömert başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla otosunun direksiyonun başında yaşamını yitirirken eşi Maria Agostina ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cömert Türk Dil Kurumu kurultayına gidiyordu. İlerici tutumu ve sanatçı kişiliğiyle tanınan Cömert'in öldürülmesi geniş tepkileri ve protestolara yol açtı. Hacettepe Üniversitesi'nde toplanan 20 bin öğrenci Başbakanlık binası önüne gelerek Cömert'in katillerinin bulunmasını ve can güvenliğinin sağlanmasını istediler. Olay yerinde yapılan araştırmalarda bulunan 5 adet boş kovanın 2 ayrı tabancadan atıldığı belirlendi. Tanıklar ifadelerinde katillerin cinayetten 1 saat önce olay yerine geldiklerini ve Cömert'in evden çıkmasını beklerken karınlarını doyurduklarını anlattılar. Katillerin eşkalleri belirlenmişti. Polis robot çizimlerinde çizilen 2 zanlının peşine düştü. Ancak soruşturma Kasım ayına kadar hiçbir gelişme kaydedilmeden sürdü. Kasım ayında bir başka olayda gözaltına alan Selim Güztürk, Cömert'in katillerinin Rıfat Yıldırım ve Üzeyir Bayraklı ve Ahmet Kot adlı bir kişinin olduğunu söyleyecekti. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi Üzeyir Bayraklı ve Rıfat Yıldırım hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Ancak Üzeyir Bayraklı da Rıfat Yıldırım da ele geçirilemiyordu. Otoyu kullanan ve adının Ahmet olduğu belirlenen kişinin hakkında hiçbir bilgi edinilememişti. Ülkücü militanlar Üzeyir Bayraklı ve Rıfat Yıldırım'ın Ankara'daki başka cinayetlerin de failleri oldukları ortaya çıkmıştı. Ama her iki sanık da Almanya'da serbestti. Bayraklı'nın adı 1981'de Papa II. Jean Paul'a suikast girişiminde bulunan terörist Mehmet Ali Ağca'ya silah sağlanması olayında da geçecekti. Zaten yurt dışına birlikte kaçtıkları mahkeme dosyalarına girmişti. 1996 yılında Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı hakkında da Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak gıyabi tevkif kararı verildi. Cömert'in öldürülmesi konusunda Bayraklı ve Yıldırım'a öldür emrinin dönemin Ankara Ülke Ocakları Başkanı Çatlı tarafından verildiği iddia edildi. Bayraklı ve Yıldırım 1985'te uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasıyla Almanya'da yakalandılar. Türkiye'de idam cezası olduğu için iade edilmediler. Mahkemeye göre uyuşturucu işine bulaşanlar arasında 1996 Kasım'ında Susurluk'taki kazada ölen Abdullah Çatlı ve Ağca'nın suç ortağı Oral Çelik de vardı. Bayraklı 1992'de Almanya'daki sağ gruplar arasında bir uyuşturucu kavgasında öldürüldü. Yıldırım ise 2002'de Türkiye'ye iade edildi. Ancak değişen infaz yasaları nedeniyle beraat etti. Bedrettin Cömert'in İtalyan eşi Maria Agostina cinayet sonrasında süren tehditlerle bir yıl dayanabildi ve Türkiye'den ayrıldı. Maria Agostina 27 Kasım 2001'de yaşama gözlerini yumduğunda 61 yaşındaydı. 10. ayrımın sonu sayfa 139.